gerçekten. Dolayısıyla adımız ve onurumuz için.
Hayatın Sesleri. İyi haftalar diliyoruz başkentten. İşte birlikteliğimiz başladı Hayatın Sesleri'ne. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Ali Serin ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek birlikte olmayı diliyoruz bugün de sevgili dinleyenlerimiz. Evet, şimdi ilk olarak Hayatın Sesleri'nde haftanın ilk konuğu, ilk telefon konuğuna merhaba demek istiyoruz. İngiltere'ye, Londra'ya uzanmak istiyoruz. Bir bilim kadını telefon attığımızda Sayın Oya Çelik Tutan Dikici. Efendim başkentten merhabalar diyoruz. Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhaba, herkese merhaba.
Teşekkür ediyoruz. Evet, daha önce robotların insan duygularını ve kişiliğini tanıması için araştırmalar yaptınız ve şimdi de yeni bir projeye imza attınız. Diyabetli çocuklar için robotik yardımcılar üzerine çalışmalar yaptınız. Şimdi bu çalışmayla ilgili dinleyicilerimizi birazcık bilgilendirelim istiyoruz. Nasıl bir projeydi? Neler aktaracaksınız bize? Nasıl ortaya çıktı bu proje?
Şu anda insan robot etkileşim alanındaki Imperial College London Londra'da Personal Robotics Laboratuvarı'nda çalışıyorum. Ancak buraya da çalışmaya yeni başladım. Burada işte Avrupa'da birçok araştırma gruplarıyla birlikte yürütülen bir proje.
Daha önceki araştırmanızı Cambridge'de mi yapmıştınız?
Evet, daha önce Cambridge Üniversitesi'nde yapmıştım daha önceki çalışmalarımı.
Evet.
Aslında ikisi de birbirleriyle çok bağlantılı. Şu anki çalışmalarım daha çok 7 ve 14 yaş arasındaki diyabetli çocuklara ve çocukların ebeveynlerine, bakıcılarına yardımcı olması için robotun davranışları nasıl uyarlanmalıdır konusunda yapay zeka ve makine öğrenmesi yöntemleri geliştirmesi üzerine çalışacağım. Hani bu şekilde oyuna dayalı etkileşimler geliştirerek diyabetli çocuklar kendilerine ihtiyaçları konusunda nasıl bilinçlendirilebilir ve robot aracılığıyla hasta ve hasta bakıcısı arasında nasıl ortak bir bakım mekanizması geliştirebilir konusuna yoğunlaşacağım. Ama benim daha önce de söylediğim gibi Cambridge Üniversitesi'nde yaptığım çalışmalarda buna çok benzer bir alandaydı. Burada da özellikle başka bir projede çalışıyordum. Projenin adı Bilgisayar Orada Olmak projesiyle başladım aslında ben çalışmalarıma. Bu projeyi aslında doçent doktor, şu an Cambridge Üniversitesi'nde hoca olan doçent doktor Hatice Güneş tarafından önce Queen Mary Üniversitesi'nde ve daha sonra Cambridge Üniversitesi'nde yürütülmüştür. Ve İngiltere'de TÜBİTAK'ın karşılığı diyebileceğimiz EPSRC tarafından desteklenmiştir. Genel olarak bu projenin amacı robotik sanal varoluş sunucuları geliştirmek ve bu takım sunucuların insanlar tarafından müze, okul, hastane gibi kamu alanlarında nasıl algılandığını araştırmaktır. Bir başka deyişle insanların fiziksel olarak bulunamadığı ortamlarda, bu engelli oldukları için olabilir örneğin, bir robot aracılığıyla başkalarıyla iletişime geçmesi, yani bir robot avatar aracılığıyla iletişime geçmesi teması üzerine kurulmuş bir projedir.
Peki bu projede destek aldınız mı?
Efendim?
Bu projede destek aldınız mı?
Evet, bu proje İngiltere hükümeti tarafından desteklenmiştir.
Evet, peki çalışmalarınız sırasında neler yaşadınız? Bize birazcık robotlardan söz eder misiniz?
Tabii ki de. Çalışmalarım sırasında ben genel olarak humanoid robot adı verilen insan görünümlü robotlarla çalışıyorum. Bu robotlar işte bir takım kameraları, mikrofonları olan robotlardır. Mesela benim çalıştığım NAO, Fransa'da Aldebaran şirketi tarafından üretilmiş 58 santim boyutunda bir robottur. Benim bu yapmaya çalıştığım şey robotun kameralarını, mikrofonlarını kullanarak insanların sözsüz iletişim sinyallerini algılamaktır. Mesela biz konuşurken, başkalarıyla iletişime geçerken mesela sözlerin yanı sıra vücut dilimizle, yaptığımız yüz ifadelerimizle, konuşma biçimimizle de insanlarla verdiğimiz mesajı iletmeye çalışırız. Bizim amacımız da, Cambridge Üniversitesi'ndeki amacımız da hani bunları videodan ve ses kayıtlarından otomatik yöntemler geliştirmek üzerine, bunları anlayabilmek için otomatik yöntemler geliştirme üzerine kurulmuştur. Ve hani bunlar otomatik olarak anlatıldıktan, anlaşılabildikten sonra bunların insan kişiler arasındaki ilişkileri nedir? Ve robotları da insan kişiliğini anlayabilecek bir sosyal beceriyle donatabilir miyiz sorusunu cevaplamaya çalıştık daha çok.
Dolayısıyla daha önce yaptığınız projenin bu projeye katkısını, desteğini de görmüş oldunuz herhalde, değil mi?
Evet, evet. Yine de daha önce de söylediğim gibi, daha önce de çalıştığım projede bizim cevaplamaya çalıştığımız sorulardan biri, robot da bizim yaptığımız gibi insanların ihtiyaçlarını, duygularını, kişiliğini anlayabilir mi? Bunları anladıktan sonra uzun vadede robot da insanların bu profiline göre uygun davranışlar sergileyebilir mi sorusunu cevaplamaktı aslında.
Ve cevabı da aldınız tabii ki, değil mi?
Evet. Yani daha önceki mesela projemde, daha önce bu Being There adında Orada Olmak projesinde mesela geliştirdiğimiz otomatik kişilik tanımlama yöntemi mesela insanların dışa dönük ya da içe dönük olduğunu yüksek bir başarı ile tahmin edebiliyor. Ayrıca uyumlu olup olmadığını da videolardan ve ses kayıtlarından otomatik olarak anlayabiliyor. Bu konuda başarı elde ettik. Ve hani başka bir baktığımız konu da, eğer robotun da bir kişiliği olursa insanlar nasıl robotla etkileşime geçmekten nasıl memnun kalıyorlar? Mesela robot içe dönük olabilir, dışa dönük olabilir. Bu bağlamlarda insanların davranışları nasıl değişiyor? Bunları otomatik olarak anlayabilir miyiz? Konuları üzerine de yoğunlaştık ve yüksek başarılar elde ettik bu konuda da.
Ne güzel, gerçekten müthiş bir proje. Peki bundan sonraki hedefte neler var Sayın Oya Çelik Tutan?
Bundan sonraki hedefte şu anda daha çok sağlık sektörüne yönlenmiş. Yani kendi hedeflerim, kişisel hedeflerim olaraktan sağlık sektöründe bu tip işte robotun davranışlarını uyarlayabilir miyiz? Otomatik olarak uyarlayabilir miyiz? Sağlık, işte özel ihtiyaçları olan kişilere robotlar nasıl empati kurabilir? Nasıl duygularını, kişilerini anlayıp onlara özel sağlık çözümleri ya da bakım yöntemleri önerebilir şeklindeki çalışmalara yönlenmeyi düşünüyorum. Yani bu şekilde.
Evet, dolayısıyla robotların hem insanların duygularını tanımada, kişiliklerini tanımada, insanlara sağlıkları konusunda ya da her anlamda yardımcı olmaları konusunda sanıyorum bitip tükenmeyen projelerle devam edeceksiniz gibi görünüyor Sayın Oya Çelik Tutan.
Evet.
Size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için sağ olun, var olun. Yine görüşmek üzere. Tekrar kutluyor, başarılarınızın ederim. Devamını diliyoruz. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, İngiltere, Londra'dan bilim kadını Sayın Oya Çelik Tutan dikici telefon attığımızdaydı. Kendisine teşekkür ediyor ve Hayatın Sesleri'nde şimdi müzik diyoruz.
Kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın. Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın. Kol kola girip yalnızlığım vurmayın yüzüme kar taneleri. Kol kola girip yalnızlığım vurmayın yüzüme kar taneleri. Özledim hem de çok özledim, ezberledim beklemeyi. Özledim hem de çok özledim, ezberledim beklemeyi. Yollar benim umudumdur, yolları kapatmayın. Yollarıma durun kar taneleri. başımın üstünde dönüp durmayın. Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın. Kol kola girip yalnızlığım vurmayın yüzüme kar taneleri. Kol kola girip yalnızlığım vurmayın yüzüme kar taneleri. Özledim hem de çok özledim, ezberledim beklemeyi. Özledim hem de çok özledim, ezberledim beklemeyi. Yolları benim bulundumdur, yolları kapatmayın. Yağmayın yollarıma, durun kar taneleri. Yollar benim umudumdur, yolları kapatmayın. Yağmayın yollarıma, durun kar taneleri. Yollar benim umudumdur, yolları kapatmayın. Yağmayın yollarıma, durun kar taneleri.
Dünya bir hazine. Sevgili dinleyicilerimiz, Dünya Bir Hazine köşemizde UNESCO Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Sayın Şule Ürün bizlerle birlikte stüdyomuzda. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, az önce bir bilim kadınıyla konuştuk. Telefon konuşmamızı dinlemişsinizdir siz de Londra'dan, İngiltere'den. Şimdi İngiltere hükümetinin de kendisini desteklediğinden söz etti. Biz de ülkemize döndüğümüzde genç bilim kadınlarına destek bursları projesi var UNESCO'nun. Şimdi bir ulusal program bizimkisi sanıyorum, değil mi? Bize evet. Birazcık bu UNESCO Bilim Kadınları programından bahseder misiniz? Nedir? Kapsamında neler vardır?
Tabii ki memnuniyetle. UNESCO'nun iki küresel önceliğinden biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı ve UNESCO sektörlerinden biri olan doğa bilimleri sektörü kapsamındaki en güçlü örneklerinden birini UNESCO ve L'Oréal Vakfı arasındaki işbirliği oluşturmaktadır. Bu kapsamda 20 yıla yakın süredir UNESCO ve adı geçen bu vakıf işbirliğinde genç bilim kadınları ve çeşitli bilim kadınları çeşitli platformlarda milli komisyonlar aracılığıyla desteklenmektedir.
Hı hı. Şimdi tabii UNESCO Ulusal Genç Bilim Kadınlarına destek bursları var. Bu bursların program kapsamında neler var? Onlar ne zaman başladı? Sanıyorum bitti, değil mi onların müracaat süreleri?
Şu anda başvuru sürecimiz bitti. Değerlendirme sürecindeyiz. Jürimiz bu hafta içinde inşallah toplanacak.
Hı hı.
Jüri Başkanımız Sayın Profesör Doktor Meral Özgüç başkanlığında,
hı hı.
Aynı zamanda yönetim kurulu üyemizdir kendileri, toplanıp değerlendirme yapacak ve inşallah 6 bilim kadınına bu yılda destek vereceğiz.
Peki kaç bilim kadını müracaat etmişti acaba?
Yaklaşık olarak 90'a yakın müracaatımız var şu anda. Her yıl bu başvuru artıyor, hı hı. sayıca ve bu bizi çok mutlu ediyor.
Evet ve daha önceki projeler kapsamında ödül alan ya da destek gören kadınlarımız nerelere geldiler şu anda?
Birkaç örnek verecek olursak ulusal burs programımızdan değerlendirerek jürimiz, hı hı. tarafından uluslararası platforma taşıdığımız birkaç tane bilim insanımız bulunuyor. Bunlardan bir tanesi mesela Bilge Demirköz, UNESCO Uluslararası Yükselen Yetenekler bursunu kazandı. Ve UNESCO'da geçtiğimiz ay bir ödül töreni yapıldı Paris'te, merkezde ve ödülünü kendisine takdim ettiler diyebiliriz. Yine bir tanesi, bir diğeri. UNESCO'nun bu çeşitli bursları var bu kapsamda.
Hı hı.
Bunlardan bir diğeri uluslararası bursları. farklı bir kategoride ve dünyadan 15 bilim kadını seçiyorlar. Yine milli komisyonlar aracılığıyla oluyor. Biz de bir kişiyi tavsiye etmiştik. Sayın Ahu Arslan Yıldız. O da 2014 yılında bu bursa layık görüldü ve Paris'te ödülünü aldı. Bu şu nedenle önemli. Ulusaldan uluslararasına doğru giderken bilimsel anlamda bilim kadınlarının uluslararası platforma çıkmasını sağlayan bir burs ve dünyada çok prestijli bir burs. Nobel ödülü alanlar da var. Bunu kazananlar içerisinde dünyada. Bu nedenle bursumuza çok önem veriyoruz ve
evet, çok hoş, çok sevindirici gerçekten. Bir de şu anlamda baktığımızda da hoş. Demek ki gerçekten iyi isimler, iyi adaylar seçiyoruz ki orada ülkemizi en iyi şekilde temsil edip burslara layık görülebiliyorlar.
Burada tabii jüri üyelerimizin çok büyük katkısı var. Yönetim kurulu üyelerimiz tarafından ve jüri başkanımız tarafından belirlenen jüri üyelerimiz her yıl bir araya gelerek birbirinden değerli araştırma projelerini seçiyorlar ve seçmekte bazen zorlanıyorlar. Çünkü gerçekten üniversitelerimizden çok nitelikli genç bilim kadınları çok nitelikli projeler iletiyorlar. Bunu
evet,
söyleyebiliriz.
Tabii kadınların bilime olan katkısı yadsınamaz. Çünkü kadınların desteklenmesindeki amaçlardan biri de bu galiba, değil mi?
Kesinlikle.
Peki şimdi birazcık da bu burs programından söz edelim. Nedir burs programının amacı doğrultusunda neler var?
Amaçları arasında aslında rol model kadınları uluslararası platforma taşımak ve diğer kadınların da evet biz de bunu yapabiliriz, biz de başvurabiliriz, biz de kazanabiliriz demelerini biraz sağlamak açıkçası. Bunun dışında başarılı projeleri ödüllendirmek. Biraz kriterlerden bahsedecek olursam.
Neydi kriterler? Evet, neye göre seçildiler?
Çok temel kriterlerimiz var. Öncelikle doktorasını bitirmiş olması gerekiyor. 40 yaşını aşmamış olması gerekiyor ve özgün bir projesi olması lazım. Genç bilim kadınının başvurmak isteyen. Ve yaşam bilimleri veya malzeme bilimleri alanlarında başvurabiliyorlar. Yani örnek verecek olursak yaşam bilimlerinden, biyoloji alanından başvururken malzeme bilimlerinden daha çok nanoteknoloji alanında başvurabiliyorlar.
Evet.
Bu iki alandan üçer bilim kadını seçiyoruz. Toplam 6 bilim kadını her yıl bir yıllık 15 bin dolar değerinde bir bursla ödüllendiriliyor. Tamamen bu araştırma projesinde kullanmak üzere.
Dolayısıyla bunlar ulusal burs adayları mı oluyorlar
evet,
ilk
evet,
etapta?
Evet, bizim yürüttüğümüz.
Evet. Evet, milli komisyonlar. Sonra uluslararası boyuta taşınıyor bu ilerleyen zamanlarda. Peki şimdi az önce bahsettiniz ama başvuru oranlarından mesela bu sene 90 dediniz. 90'dan 6 kişi seçildi. Her sene bir artış söz konusu dediniz değil mi? Seçilecek.
Evet.
Şimdi peki burs hedef kitlesiyle nasıl buluşuyor? Nasıl duyuruyorsunuz? Örneğin sayfanızda mı?
Evet, bu da çok önemli bir nokta. Biz öncelikle kendi internet sitemizde, resmi internet sitemizde ve adı geçen vakfın resmi internet sitesinde bu ilana çıkıyoruz. Başvuru formu ve başvuru koşulları ile birlikte. Daha sonra Yükseköğretim Kurulu tarafından bu bütün üniversitelere duyuruluyor. Üniversitelerde duyuruyu aldıktan sonra kendi internet sitelerinde yayınlıyorlar. Daha sonra medya aracılığıyla, çok değerli basın aracılığıyla, önceki bursiyerlerimiz tarafından, sivil toplum kuruluşları tarafından ve bilim çevrelerince bu burs bütün Türkiye'ye duyuruluyor diyebiliriz.
Yani sonrasında, bir duyuru yapıyoruz. Sonrasında uluslararası boyuta mı çıkıyor?
Uluslararasına şöyle çıkıyor. UNESCO'nun Yükselen Yetenekler diye bir burs programı var. Ulusalda seçilenlerden her milli komisyon bu ilana çıkıldığı anda UNESCO'dan başvuru yapıyor. İşte biz şu kişiyi seçtik, şu kişiyi buna layık gördük diyerek başvuruda bulunuyor. Rus ve işte bu yıl dediğim gibi o şekilde bursiyerlerimizden biri burs aldı UNESCO Paris'te.
Şimdi uluslararası çerçevede yürütülen farklı kategoriler var herhalde,
kesinlikle,
değil mi bu çerçevede?
Kesinlikle. Bunlardan biri işte bu yükselen yeteneklerdi. Bir diğeri UNESCO bilim kadınları için ödülleri. Bunlar da bir yıl fizik, bir yıl yaşam bilimleri alanında verilebiliyor. 5 seçkin bilim kadınına 5 kıtadan. UNESCO'nun seçtiği 5 bölgeden veriliyor. Ve bunların içerisinde daha sonra Nobel almış bilim insanları var. Yani bu çok değerli bir burs ve çok büyük prestije sahip bir burs. Bir diğer uluslararası burs ise UNESCO Uluslararası Bursları adıyla 2000 yılından beri yürütülüyor. Doktora veya doktora sonrası, yani post doktora yapan bilim kadınlarına veriliyor. 15 kişi seçiliyor burada da.
Yani toplamda baktığımızda kaç bilim kadınına burs verildi acaba şimdiye kadar?
Şimdiye kadar 1200'den fazla bilim kadını bursla ödüllendirilmiştir ve bu her sene artıyor.
Hı hı. Kadınların da dolayısıyla ilgisinin fazla olduğunu görüyoruz kesinlikle. Bu artışta, değil mi?
Evet, kesinlikle.
Peki şimdi Türkiye'den uluslararası burslara hak kazanan adaylar da var dedik. Onların isimlerini de saydık. Şimdi bu yılki değerlendirme sürecinden bize birazcık söz eder misiniz?
Memnuniyetle. Bu yılda yine 90'a yakın dedik burs başvurusu Milli Komisyonumuza ulaştı. Başvurular Milli Komisyon'a geliyor. Hı hı. Daha sonra dosyaları biz derleyerek jüri üyelerimize ilettik. Hı hı. Jüri üyelerimiz de bu başvuru dosyalarını şu anda değerlendiriyorlar. Hı hı. Bu hafta içinde inşallah jüri üyeleriyle bir araya geleceğiz. Milli Komisyonumuzda bir jüri değerlendirme paneli yapacağız. Bu panelde 3 yaşam bilimleri, 3 de malzeme bilimleri alanında bilim kadını seçmeyi planlıyoruz. Ve daha sonra kendilerine bildireceğiz. Bu çok güzel bir şey oluyor. Bir süreç oluyor. Kendilerine bildireceğiz ve daha sonra ilana çıkacağız. Kendilerini ilan edeceğiz internet sitemizde. Resmi olarak bu adaylar kazanmıştır diye. Ve Mayıs ayında da İstanbul'da yine bu adı geçen vakfın organizasyonu da ev sahipliğinde bir ödül töreniyle kendilerine hem ödüllerini takdim edeceğiz. Bir de bu ödül törenine hem bizler hem jüri üyelerimiz hem de bu bursiyerlerimiz ve onların aileleri katılacaklar. Bu anlamda da çok güzel, heyecanlı bir ödül töreni olacağını umuyoruz.
Evet, peki birazcık da ödül ve burslardan söz edelim. Ödüller neler, burslar ne kadar?
Dediğim gibi 15 bin dolarlık bir yıllık bir burs. Tamamen bir prestij bursu. Bursumuz yani kişiye verilen bir para değil. Tamamen araştırma projesine, araştırması kadar alacağı malzemeler, yapacağı deneyler kadar verilen bir burstur.
Evet. Peki birazcık da UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun bu konudaki çalışmalarından söz edebilir miyiz? Sizin bu konudaki çalışmalarınız neler?
Şöyle söyleyebiliriz. Biz UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak bu işi yürütürken bu evrakların en doğru şekilde bir araya getirilmesi, toplanması, eksik evrak varsa incelenmesi, varsa hemen kişilerden bildirilerek eksiklerin alınması anlamında çalışıyoruz diyebiliriz. Onun dışında jürinin toplanması, organizasyonu, jüri üyelerimizin yapacağı toplantılara destek sağlıyoruz. Hı hı. Milli Komisyon olarak bunlara sekreter olarak
hizmet veriyorsunuz. Evet. Evet. Tabii sizi destekleyen kuruluşlar da oluyor. Bu seneki vakıf gibi ya da daha önceki senelerde de var mıydı bilmiyorum ama.
Daha önce aslında şu şekilde başlamış. Bütün ülkelerde milli komisyonlar aracılığıyla gidiyor ve bilim vakıfları yani bilim merkezleri aracılığıyla bu iş yürüyor. Daha önce 2003 yılında TÜBA, Türkiye Bilimler Akademisi ile adı geçen vakıf birlikte başlamışlar. 2013 yılında ise biz bu vakfın Türkiye temsilciliğiyle bir protokol imzaladık ve bizle devam ediyorlar. 2013 yılından beri Milli Komisyonumuz işbirliğinde bu süreç devam ediyor. Yapılan protokol çerçevesinde.
Peki şimdi 6 kadın dediniz. Bu 6 kadın uluslararası platforma da taşınacak herhalde, değil mi?
Şimdi eğer evet UNESCO eğer yine yükselen yetenekler burs ilanına çıkarsa bu anılan vakıfla işbirliğinde tabii ki biz içlerinden yine bir kişiyi seçerek bildireceğiz.
Bir kişi mi bildirmek zorunda ülkeler?
Evet, evet o şekilde yürüyor program. Hı hı, yani her ülkeden bir kişi istiyorlar. Ve bunların içerisinden 15 kişi seçiyorlar. O yükselen yetenekler programı kapsamında. Ama dediğim gibi 3-4 farklı burs çeşidi var.
Kaç ülke var bu tür projeye dahil şimdi, olan UNESCO'da?
UNESCO üyesi 195 ülke var. Hı hı.
Hepsi katılıyor mu?
Hepsi katılmaz. Ama pek çoğu katılır. 100'ün üstünde katılım oluyor. Hı hı. Bunların içerisinden seçiliyor.
Evet. O da gerçekten...
Seçici jüri.
Peki jüride Türkler de var mı bizim komisyondaki jüride?
Şimdi bizim kendi jüri grubumuzda tabii seçkin Türkiye'deki bilim insanlarından oluşuyor. Ancak UNESCO Genel Merkezi'ndeki seçici komitede Türk yok şu anda. Kendi UNESCO'nun belirlediği bir jüri grubu var. Ama tabii olabilir.
Olabilir, evet. Gerçekten çok hoş, çok güzel bir proje. Peki şimdi bu proje sonlanır sonlanmaz bir sonraki projeye mi hazırlanıyorsunuz?
Yaklaşık olarak bu şekilde yürütüyoruz. Her yıl ilana çıkıyoruz. Genellikle Kasım-Aralık aylarında ilana çıkıyoruz. Şimdi bu Mayıs ayında biz bunu sonlandıracağız. Ve daha sonra tekrar adı geçen vakıfla görüşerek bir sonraki ilana çıkalım mı diye konuşacağız aramızda. Çıkalım diyerek bir sonraki yıl için devam edeceğiz. Yine evet. Kriterler aynı
Peki,
olacak.
Peki bilim kadınlarının ürettikleri projeler neler? Daha çok nelerden söz ediyorlar ya da içinde olmayı seviyorlar?
Şöyle söyleyebiliriz. Gelen projeleri tabii biz de okuyoruz. En çok yaşam bilimleri ve malzeme bilimleri demiştim. Hı hı. Alanlarında burslar proje veriyoruz zaten. Yaşam bilimleri alanında daha çok kanser araştırmaları görüyorum. İnsanla ilgili araştırmalar görüyoruz. Yine diğer alanda ise fizik alanında, kimya alanında çok araştırmalar var. Nanoteknoloji alanında, biyokimya alanında çeşitli araştırmalar var. Yani işte bir küresel bir soruna çözüm arayan projeler geliyor. Hı hı. Öyle söyleyebiliriz.
Peki uluslararası boyuta taşıyan projelerden biri neydi bizi?
Şöyle bir tanesini hatırlıyorum şimdi hemen söyleyeyim. Şeyle ilgiliydi. Savunma sanayi ve fizikle ilgiliydi. Böyle söyleyebilirim.
Evet. Evet, gerçekten çok hoş, çok güzel bir proje. Bu tür projelerin devamı gelecek herhalde. Çünkü kadınların bilime olan katkısından söz ettik. Bilimdeki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek galiba birazcık da amaç burada. Kadınlara bu projeleri, bu bursları desteklerken değil mi?
Evet, aslında tamamen öyle. UNESCO'nun da zaten bu nedenle iki küresel önceliğinden biri toplumsal cinsiyet eşitliği. Biz ama eşitsizlik olarak kullanmıyoruz. Eşitliği diye kullanıyoruz. Yani ısrarla bunu vurguluyoruz.
Evet, o zaman bilimdeki cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek amacıyla bilim kadınlarına yer veren bir proje gerçekten. Çok hoş bir proje. Projenin ardı arkası da kesilmeyecek. 2000'li yılların başından beri başlayıp gelen ve bizi uluslararası platformda da en iyi düzeyde temsil eden projeler. Biz tabii Dünya Bir Hazine köşemizde UNESCO'nun bu projelerini duyurmaya devam edeceğiz. Bugün için size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun diyoruz. Proje sonuçlandığında da sonuçlarını yine dinleyicilerimizle de paylaşmak dileğiyle diyelim.
Ben tekrar çok teşekkür ederim. Biz de tekrar birlikte olmaktan çok memnuniyet duyarız sizinle.
Teşekkür
çok
ederiz. Sağ olun. Siz de sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, UNESCO Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Sayın Şule Ürün, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuydu. Ve Hayatın Sesleri Başkent'ten, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından, Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Şimdi müzik diyoruz.
Gelsen diyorum, beni çekip alsan çıkmazlardan. Hiçbir şartım yok, sadece tutsan kollarından. Ya yine çık yoluma, aldın aklımı. Ah, dile benden sen ne istersen. Bir ömür varım ben yaşıyorum, sensizliğin zorluğunu. Şey duydun mu? Fark ettin mi yokluğumu? Uyar, yine çık yoluma, aldın aklımı. Ah, dile benden sen ne istersen. Bir ömür hazırım. Aşk mı lazım, ders mi lazım? Söyle sevdiğim, bize ne lazım? Ayran içtik, ayrı düştük. Küçücük sevda meleği. Aşk mı lazım, ders mi lazım? Söyle sevdiğim, bize ne lazım? Ayran içtik, ayrı düştük. Gülmek istedi şu kara bahtım. Ya beni özletme, hadi artık. Aşk yolun küçücük sevda meleği. Oh,
sensizliğin zorluğunu bir şey duydun mu? Fark ettin mi yokluğumu? Ya yine çık yoluma, aldın aklımı. Dile benden sen ne istersen, bir ömür hazırım. Aşk mı lazım, ders mi lazım? Söyle sevdiğim, bize ne lazım? Ayran içtik, ayrı düştük, gülmek istedi şu kara bahtım. Ya beni özletme, hadi artık aşk yolun küçücük sevda meleği. Aşk mı lazım, ders mi lazım? Söyle sevdiğim, bize ne lazım? Ayran içtik, ayrı düştük, gülmek istedi şu kara bahtım. Küçücük sevda meleği.
Sözler ve düşler. Tülin Şenaltın'ı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Gökyüzünden olmalı diye düşündü tebessümle. Gökyüzünün durumundan etkilenmek gibi tuhaf bir huyu vardı çocukluğundan beri. Sabah uyanır uyanmaz ilk işi odasının penceresinden gökyüzüne bakmak olurdu. Kurşuni bulutlar içini karartır, maviliklerin yoğun beyaz bulutlardan arta kalan birkaç küçük aralıktan selam gönderdiği bir gökyüzü tablosu yetinme duygusunu uyandırır, tıpkı bugünkü gibi lekesiz ve göz alabildiğine turkuaz mavisi gülümseme ise işte böyle kıpır kıpır ederdi yüreğini. Oldu olası böyleydi bu. Oldu olacak, iş yerinden izin isteyip biraz gezeyim bugün diyerek göz kırpıp güldü karşısındaki kadına. Dağınık, kumral saçların yarı yarıya çerçevelediği yüzünde, henüz uyku şişliklerinden arınmamış gözlerinden birini, sanki önceden sözleşmişler gibi aynı anda kırpıp gülümsedi kadında. Yine aynı anda dediler keyifle gülerek. Başka şansımız yok ki zaten diye de eklediler ardından. İkimiz birden aynı anda konuşuyor, aynı anda gülüyor fakat tek ses çıkarıyoruz. Sadece aynadaki yansımasının eşlik ettiği bir tür oyundu bu onun için. Aynadaki yansıması aracılığıyla kendisine takılırdı böyle ara sıra. Karşısındaki kadın da yeni gördüğü bir ayrıntı dikkatini çekti o sırada. Gülüşlerini yarıda kestiler ikisi de. Sonra içlerinden biri, yansıma olmayanı, elini uzatıp o ayrıntıda gezdirdi parmaklarını. "Oo," dedi yarı şaka yarı ciddi. "Aramıza yeni bir çizgi daha katılmış," diye de devam etti. Tam alnının ortasındaki ince kırışıklığa işaret parmağıyla hafifçe vurarak. Normaldi tabii. Birkaç gün kalmıştı ömrünün 49 yılını geride bırakmaya. Sadece birkaç gün. Fakat o ana kadar neredeyse hiç düşünmemişti bunu aslında. Tam cız diye söze başlayan iç sesine kulak verecekti ki telefonun sesi önce davrandı. Telefonun ekranına baktı. Altın kızlardan biriydi arayan. Kendisiyle birlikte 3 candan arkadaştan ikisine kendisi takmıştı bu lakabı. Onlar 50'li yaşlara gireli birkaç yıl oluyordu ve aralarında en genci kendisi olduğu için altın kızlar diyerek takılırdı onlara. Onlar da kendisine ufaklık derlerdi. "Merhaba ufaklık," dedi telefondaki ses. Sonra devam etti. Bu seslenişimin tadını çıkart ve doğum gününde kimselere buluşma sözü verme sakın. Çünkü aramıza tam anlamıyla katılmanı beraber kutlayacağız. Olurdu olmazdı üzerine kısa ve tatlı bir çekişmenin ardından 2 gün sonra öğle yemeğinde buluşmayı kararlaştırdılar ve biraz da şakalaşıp kapattılar telefonlarını. Bir an boşlukta gibi hissetti kendini. Bir sonraki an üstüne üstüne geldi sanki odanın duvarları. Hızla giyinip evden çıktı ve yürümeye başladı öylesine. Nedendir bilmiyordu ama yürüyüşe başladığından beri yol üzerindeki ağaçları saydı ve 49. ağacın altında duruverdi ansızın. Hafifçe dönüp geriye kalan ağaçlardan görebildiği kadarına baktı omzunun üzerinden. Öyle dönüp dönüp geriye bakmak gibi bir adeti yoktu aslında. Hayat yolculuğunda yolun adım adım geride bıraktığı kısmına değil, adım adım ilerleyeceği kısmına bakmıştı hep. Başının üzerinde dört bir yana uzayıp giden, uçsuz bucaksız gökyüzüne baktı. Turkuaz rengiydi hala. İçindeki gökyüzüne kurşuni bulutların üşüşmesini engellemek istercesine "Çok da iyi yaptım," diye düşündü ve tekrar ileriye bakıp yürümeye başladı. 50'lerinde, 60'larında, hatta kısmetse 70'lerinde ve 80'lerinde de böyle olurdu herhalde. Kim bilir daha hangi keşifler bekliyordu hayat onu? Yapılacak daha neler neler vardı kim bilir? Neden olmasındı ki? Hem bugün hem yıllar sonra ne kadar yaşlandığından çok ne güzel yaşlanmakta olduğunu düşünmeliydi. Biliyordu, yaşlanmak kaçınılmazdı ama ihtiyarlamayacaktı. Şu an nerede okuduğundan çok içeriğini hatırladığına sevindiği sözleri tekrarladı usulca. İnsan kendine olan güveni, yaşamaya cesareti ve umutları kadar genç, kendinden şüphesi, atmaktan korktuğu adımlar ve umutsuzluğu kadar ihtiyardır. O halde hiç kimse uzun yaşamış olmakla ihtiyarlamazdı. İnsan ihtiyar olmaya karar verdiği an ihtiyarlardı. İhtiyarlamamaya karar vermenin iç rahatlığıyla ulaştı adımları 50. ağaca. Tekrar durdu. Elini alnına götürdü ve tıpkı aynadaki yansımasına yaptığı gibi bu sabah fark ettiği ince çizginin üzerinde gezdirdi işaret parmağını. Onu ve ardından gelecekleri kabullenip sevmeyi öğrenmeliydi. Yine de zaman bu kadar hızlı akmasaydı daha iyi olurdu diye hayata nazlanmak geçti içinden. Kadı kızında da olurdu canım bu kadarcık naz. Ama hayatı daima böyle akılcı bir çizgide tutmaya eğimli aklı böyle konuşmasa da aklındakilere tezat bir şarkı tutturdu. Rüya gibi uçun yıllar diyerek yüreğindeki ince saz. Biraz durun, durun biraz. Evet, Tülin Şenaltınlı'yı sevgiyle anıyor ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlemeye bağlanıyoruz.